Birinci ayrım. Bu kitap Gethem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı, Derin ve Gizli Devlet Gazetecisi olarak itiraflarım. Yazarı, Sabahattin Önkibar. Türü Güncel. Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. baskı, Ekim 2019. ISBN numarası 978-605-298-552-6. Bu kitap 198 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Kasım 2019. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. Erdoğan Siirt seçimlerinin yenilenmesi karşılığında Baykal'a ne söz verdi? Erdoğan ve Büyükanıt'ın Dolmabahçe görüşmesindeki büyük sır ne? İkili kimin cumhurbaşkanı olmasında anlaştı? O kişi neden aday bile olamadı? Büyükanıt tutulmayan söze rağmen neden hep sustu? Emine Erdoğan, Hayrün Nisa Gül kavgasının perde arkası. AKP'yi kapatma davasında Pentagon nasıl bir rol oynadı? Önder Sav'ın Baykal'a operasyonda yer almasını kimler nasıl sağladı? İstihbarat Başkanı'nın açıkladığı o cinayetler. Komando kamplarının arkasındaki CIA ile bağlantılı o isim kimdi? O AKP'li milletvekiline ben MİT müsteşarlığı değil CIA şube müdürlüğü yaptım diyen kimdi? Muhsin Yazıcıoğlu'nun işaret ettiği Alparslan Türkeş-Kasım Gülek ilişkisinin sırları. Muhsin Yazıcıoğlu telefonda Fethullah Gülen'e en son ne söyledi? Erdoğan ile Perinçek arasındaki esrarengiz ilişkinin perde arkası. Sabahattin Önkibar itiraflarımda anlattı. Giriş. Tarih Ekim 1999. Kemalist yazar Ahmet Taner Kışlalı bombalı bir suikast ile öldürüldü. Fail siyasal İslamcı bir örgüttü. Akit gazetesi bu alçak saldırının bir diğer sorumlusuydu. Zira merhum Kışlalı'yı manşetten fotoğrafının üstüne çarpı koyarak hedef göstermişti. Suikast faili olan örgüte mensup isimlerden birinin yakalanmasıyla beraber dönemin Ankara Emniyet Müdürü Kemal İskender, Ankara temsilciliği yaptığım Türkiye Gazetesi bürosuna beni ziyarete geldi. Sabahattin Bey, sizi yakın korumaya alacağız. Zira merhum Kışlalı'yı katleden dinci örgütün 2 numaralı hedefi sizsiniz. Peşi sıra Uğur Mumcu'nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu aradı. Sabahattin Bey, sizi korkutmak istemem ama bir bilgiyi sizinle paylaşmaya memur edildim. Buyurun Ceyhan Bey. Kışlalı'yı vuran İslamcı örgüt sizin peşinizde. Ya derhal güvenli bir yere gidin veya çok acil önlem alın. Haberim oldu Ceyhan ağabey, teşekkür ederim. Tedbirimi aldım. Pardon, siz nereden duydunuz? Nasıl memur edildiniz? İlgili savcı Hamza Keleş Bey benim yakın tanıdığım. O sizi arayacaktı ama telaşa kapılırsınız diye haberi benim vermemi rica etti. Savcı Bey de siz de sağ olun. Emniyet benim şahsi aracımı kendi garajına alırken polisiye ve özel önlemler ile çalışmaya devam ettim. 2 gün sonra Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde 7 sütuna manşet, Kışlalı'yı öldürenlerin suikast listesinde bu isimler var. 11 isim içinde merhum Kışlalı'dan sonraki birinci hedef bendim. Adımın bu biçimde gazetelerin 1. sayfalarına çıkması sonrası TGRT Türkiye gazetesi patronu Enver Ören Ankara'ya geldi. Sabahattinciğim, cemaat içindeki büyük abiler toplanıp bana geldi. Öyle mi? Neden? Dediler ki efendim, daha önce aktardıklarımız ve size inandıramadığımız husus bu son hadise ve haber ile ispatlandı. Neymiş ispatlanan? Senin derin devletin adamı olman. Enver abi, bu işin şakası bile hoş değil. Şaka değil arkadaşlar, vallahi böyle olduğuna inanıyor. Şunu söyleyeyim, benim için zerre sakıncası yok. Devlet bizim devletimiz. Sen beni bilirsin, ben devletimi çok severim. Dur bir dakika Enver abi, bu büyük abiler nasıl böyle bir hükme vardılar?
Diyorlar ki İslamcı bir örgüt, İslamcı gazete Türkiye'nin yazarı ve Ankara temsilcisini durduk yerde hedef almaz. Belli ki örgütün özel bilgileri var ve Sabahattin Önkibar'ı ondan ötürü hedefe oturttu.
Tarih 2002. Cem Uzan'ın Star gazetesi yazarı ve Ankara temsilcisiyim. Genel yayın müdürü Fatih Çekirge'yi aradım. Fatih Bey, bugünkü yazım her zamankinin iki katından uzun olacak. Yunan istihbaratının Pontus faaliyetiyle alakalı devlet bilgileri var. Fatih Çekirge gülerek laf attı.
Ya Seba, sen derin devletin adamı mısın?
Anında şu karşılığı verdim. 28 Şubat'ı medya mareşali olan sen mi söylüyorsun bunu bana Fatih Çekirge? Aynı konu Hulki Cevizoğlu tarafından ekrana taşınarak yazım canlı yayında tartışıldı. Program konu Profesör Zekeriya Beyaz şunu söyledi.
Selahattin Bey bu yazıyla devlet bilgilerini servis etmiştir.
Evet, buna benzer itham, ima ve şakalarla meslek yaşamımda onlarca kere yüz yüze geldim. Bir dönem Ankara'da mahalleden komşum olan yazar İsmail Nacar, bütün arkadaşlarının benim için mitçi dediğini yüzüme söylemişti. Sadece bunlar değil, Yeni Çağ'dan sevgili arkadaşım Arslan Bulut bile bana filanca ilginç isim senin için mitçi diyor dedi. Aynı şekilde MHP milletvekili Şefkat Çetin hemşerisi olan muhabirim Çınar Coşkun Serçe'yi Önkibar devlet ile irtibatlı diye uyarmıştı. Bırakın onları, bazı aile fertlerim bile o doğrultuda şahsıma imalarda bulundu. Yeni Çağ'dan Aydınlık gibi en sağından en soluna, Türkiye Gazetesi gibi en muhafazakarına, Cem Uzan'ın Star grubundan Aydın Doğan'ın Posta Gazetesi'ne ve Star TV'den Flash TV, TGRT, Ulusal Kanal ve Avrasya TV'ye kadar her kesim ve eğilime hitap eden gazete ve televizyonlarda çalışmam ve Ankara temsilciliği yapmam böylesi yorumlara gerekçe yapılmış. Özellikle ülkücü geçmişime rağmen Doğu Perinçek gazetesinde yazmam bu tür yorum ve yakıştırmaları zirveye taşıdı. Sadece bunlar değil, risk alıp FETÖ ile gırtlak gırtlağa mücadele etmem, Tayyip Erdoğan'a yıllar yılı keskin muhalefeti sürdürmem ve Devlet Bahçeli'yi sürekli eleştirmemi bile tuhaf bir biçimde buna bağlayanlar oldu. Peki bütün bu yakıştırmalara cevabım ne? Acı bir tebessüm. Toplum olarak her şeyi bir muhayyile bağlama alışkanlığımızın, şahsımızın üzerimizdeki iz düşümü böyleyse varın gerisini siz hesap edin. İşte bu kitapla sadece bu yakıştırmalara değil ama özellikle Türkiye'deki derin ve gizli devlet hadisesini 30 küsur yıllık gözlem ve tanıklıklarımla belgeler ışığında ortaya koymaya çalışacağım. İyi okumalar diliyorum. Kara Kuvvetleri Komutanı Fisunoğlu'nun telefonu, yıl 1993. Turgut Özal'ın Nisan ayındaki vefatı sonrasında Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı adayı olur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilir. Bu seçimin birkaç gün sonrası, Doğru Yol Partisi Bursa Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mehmet Gazioğlu'nun makam telefonu çalar.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan arıyorum Sayın Komutanımız, Sayın Mehmet Gazioğlu ile görüşmek istiyorlar.
Gazioğlu'nun sekreteri peki efendim deyip irtibat kurar.
Sayın Gazioğlu, bendeniz Orgeneral Muhittin Füsunoğlu.
Buyurun saygıdeğer paşam.
Sizinle çok önemli bir konuda buluşmak ve görüşmek isteriz.
Hayırdır paşam?
Hayır hayır Sayın Gazioğlu, hem de çok hayır.
Hay hay efendim, şeref duyarım.
Yarın öğle sonrası 14 gibi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teşrif edebilir misiniz?
Elbette paşam, orada olacağım. Mehmet Gazioğlu karargâhta. Ertesi gün öğle sonrası randevusu için yola koyulan Mehmet Gazioğlu kuşkuludur. Hiç görmediği ve tanımadığı Kara Kuvvetleri Komutanı'nın kendisiyle ne gibi çok önemli bir işi olabilirdi ki? Ki Füsunoğlu Paşa birkaç ay sonra, yani Ağustos ayında Genelkurmay Başkanı olacaktı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş görev süresinin bir yıl uzatılması spekülasyonları karşısında "Şeref sözü, böyle bir teklif yapılırsa asla kabul etmem" diye bir açıklama yapmıştı. Mehmet Gazioğlu komutanlık kapısında çok önemli misafir statüsüyle karşılanır ve Orgeneral Füsunoğlu'nun huzuruna çıkarılır.
Makamda kara kuvvetleri komutanına ilaveten kalabalık bir askeri heyet vardır. Sayın Gazioğlu, hoş geldiniz. Bu arkadaşlar benim genelkurmay başkanlığı dönemimde yakın çalışma ekibim olacak isimler.
Memnun oldum paşam. Buyurun, emrettiniz geldim.
Estağfurullah Sayın Gazioğlu, hemen konuya giriyorum o zaman.
Buyurun efendim.
TSK'nın Demirel'den ricası. Malum devletimizin başı PKK ile belada. Bunu def etmemiz gerekiyor.
Haklısınız.
Özal'ın vefatı ile Sayın Demirel köşke çıktılar.
Evet paşam.
Onun yerine gelecek isim, yani yeni başbakanımızın kim olacağı çok önemli.
Haklısınız.
Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu konuda kafa yoruyor ve çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz.
Evet.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı makamını tesadüfe ve parti delegelerinin rüzgara kapılmalarına bırakamayız.
Ne düşünüyorsunuz paşam?
O makama en uygun olan ismin gelmesi için seferberiz.
Paşam, Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Süleyman Demirel yeni hükümeti kurmak için kimi görevlendirirse o isim kural gereği başbakan olacak. Başbakan olacak isim ise kim olursa olsun makamın verdiği avantaj ve yeni bakanların desteğiyle DYP kongresini rahat kazanır.
Haklısınız, ancak biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Sayın Demirel'den bir ricada bulunduk.
Sizi başbakan yapalım.
Nasıl bir rica? Siz başbakan atamayın. Kongre kimi seçerse o başbakan olsun dedik. Eksik olmasınlar, Sayın Demirel kabul ettiler.
Sayın Demirel kimi atamayı düşünüyordu?
İsmet Sezgin'i.
Niye istemediniz?
Sayın Sezgin'e şahsi bir itirazımız yok ama aile geçmişi ortada. Malum sürgünle Aydın'a ikamete tabi tutulan bir aileden geliyor. Bu itibarla onu bu dönem sakıncalı bulduk.
Evet.
Sayın Gazioğlu, DYP'de genel başkanlık potansiyeli olan ve adı geçen bütün isimleri araştırıp soruşturduk.
Evet.
Tamamı hakkında devletin bütün bilgi ve kayıtlarını döktük.
Öyle mi?
Evet, 7 isim içinde siz birinci çıktınız.
Anlamadım paşam.
Bizim ölçülerimize göre devletimizin bekası adına DYP'ye genel başkan ve dolayısıyla başbakan siz olmalısınız.
TSK'nın gücünü bilmiyorsunuz.
Ben mi? Evet siz, her şeyinizi biliyoruz. Mesela kağıt oyunlarında zaafınızı bile not ettik. Ama kumarbaz olmadığınızı ve gazino kumarı oynamadığınızı biliyoruz. Hülasa bu zaafınıza rağmen adaylar içinde en uygun olan sizsiniz.
Paşam ne diyeyim, çok şaşırdım.
Haklısınız. İsminiz çıkınca bize de sürpriz geldi ama kurmay heyetimizin kesin tespiti budur.
Efendim bu benim için şeref ama olur mu?
Niye olmasın?
Komutanım, ben tanınmıyorum. Adım bu konuda hiç gündeme gelmedi. Bırakın DYP delegasyonu ve kamuoyunu, ailem bile böyle bir şeye şaşırır. Böyle bir şey benim için çok erken.
Bakın Sayın Gazioğlu, mesele tanınmak ve kongreyi kazanmak ise biz onu hallederiz.
Efendim, bizim doğru yol kongresi, asker ne derse tersini yapar.
Bakın siz bizim gücümüzü bilmiyorsunuz. Basın biz ne dersek onu yapar, onu sağlarız. Çok değil, bir haftada sizi bütün ülkeye tanıtır ve önünüzü açarız.
Olur mu? Bilmiyorum ki.
Sayın Gazioğlu, siz evet deyin, gerisini biz hallederiz. Mevcut adaylar içinde ülkemiz için en iyi isim siz olduğunuz için bu teklifi yapıyoruz.
Doğan Güreş Çilleri için devrede. Bu diyalog ikinci elden bir duyum değil, %100 hakikattir. Peki bu buluşmadan hareketle Türkiye'de derin devlet var ve işte bu hadise bunun net olarak ispatıdır denilebilir mi? Mazrufa değil zarfa bakıp yorum yaparsanız pekala mümkündür. Zira söz konusu isim Kara Kuvvetleri Komutanı ve müstakbel Genelkurmay Başkanı'dır. Gelelim mazrufun ne olduğuna. Orgeneral Muhittin Fisunoğlu'nun kararı kesinlikle kurumsal değil, şahsiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına değil, kendi komutan kişiliğiyle bu teklifi yapmıştı. Nitekim bunun öyle olduğu kısa süre içinde ortaya çıktı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş bütün ağırlığını Tansu Çiller'den yana koydu ve TSK bu konuda adeta ikiye bölündü. Çiller'e angaje olan Güreş Paşa'nın adı o yıllarda Tak Şak Paşa diye çıkmıştı. Doğan Paşa'nın Tansu Hanım tak diye emir veriyor, ben de şak diye selamı çakıp emri uyguluyorum demesi çok tartışıldı.
Dalan Çiller için Füsunoğlu'na neler anlattı? Muhittin Füsunoğlu ise Bedrettin Dalan'dan dinlediklerinden hareketle Tansu Çiller'e ateş püskürerek başbakan olmasına ısrarla hayır diyordu. Bir başka ayrıntı eski MİT müsteşarı olan Orgeneral Teoman Koman'ın Cavit Çağlarcı olmasıydı. Peki sonuç mu? Muhittin Füsunoğlu Tansu Çiller'in başbakan olmasını engelleyemedi ama Mehmet Gazioğlu'nu İçişleri Bakanı yaptırdı. Soru şudur, böylesine hayati bir konuda ortadan bölünen bir devlet yapılanmasında derinlik olabilir mi? Devam edelim. Tansu Çiller başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk yaş toplantısında Doğan Güreş'in görev süresini uzatarak Füsunoğlu'nu emekli edip genelkurmay başkanı olmasını engelledi. Keza Muhittin Paşa'nın İçişleri Bakanı olmasını sağladı Mehmet Gazioğlu yapılan ilk seçimde Çiller tarafından listeye alınmadı. Daha ötesi var, Muhittin Füsunoğlu emekliliği sonrası Hayyam Garipoğlu tarafından satın alınan Sümer Banka Yönetim Kurulu üyesi oldu. Paşa Mafya denilen Hayyam Garipoğlu'nun bankasında yönetici. Kim miydi Hayyam Garipoğlu? MİT'in mafya mensubu diye rapor verdiği kişidir ki böyle bir raporun verildiğini dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'dan dinlemiş ve bunu o dönem haber yapmıştı. Evet, bu ülkede hakkında bu tür rapor alan Hayyam Garipoğlu gibi isimlere özelleştirme adıyla banka satıldı. Sonrası malum, satılan o banka yani Sümerbank çok geçmeden battı ya da batırıldı. Peki aynı MİT ve devletin diğer kurumları o bankanın satışı sürecinde neredeydi acaba? Derinliği olan gerçek bir devlette böyle bir şey olabilir mi? Ondan önemlisi kendisini ülkeye başbakan atayacak kudrette gören Muhittin Füsunoğlu'nun böyle bir yerin yönetiminde ne işi olabilir? Evet, Füsunoğlu devletin mafya dediği Hayyam Garipoğlu'nu satın aldı, Sümerbank'ın yönetimine girmişti. Peki Muhittin Paşa hangi donanımıyla bankacılığa katkı yapacaktı? Ne anlardı bankacılıktan? Bir komutan böyle bir teklifi nasıl ve niçin kabul eder? Dalaman uçağında iki sürpriz isim. Sadece Füsunoğlu değil, o yıllarda yeni emekli olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Beyazıt da dinç bilginin sahibi olduğu Etibank'ın yönetim kurulundaydı. Bütün bunların okunmasından Türkiye'de milli bir derin ve gizli devlet fotoğrafı çıkabilir mi? Devam. Yıl 1998. Ankara'dan Dalaman'a gidiyorum. Uçak havalandıktan sonra ön bölümde tek başına oturan dönemin muhalefet lideri DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in yanına gidip sohbete başladım. Yüzümü çevirince şaşırdım, niye mi? Birinci sıranın sonunda o tarihte Genelkurmay Başkanlığından emekli olup DYP'den Kilis Milletvekili seçilen Doğan Güreş oturuyordu. Doğan Paşa'yı yakından tanıyordum. Zira birkaç kere röportaj yapmış ve özel sohbetlerimiz olmuştu. Hemen şunu söyledim. Paşam, niye yalnız oturuyorsunuz? Şöyle buyursanız üçlü sohbet etsek iyi olmaz mı? Güreş böyle iyi önkibar. Tansu Hanım'a döndüm. Bir şey der mi diye, hiç oralı olmadı. Çiller konuyu değiştirmek için bana hemen farklı bir şey sordu. DYP lideriyle 15 dakikalık sohbetten sonra koltuğun öbür ucundaki Doğan Güreş'in iznini alarak yanına oturdum. Bu kadın benim hayal kırıklığımdır. Kulağına eğilerek şunu fısıldadım. Hayrola paşam, Tansu Hanım'la kavgalı mısınız?
Önkibar, onun ismini anma. Bu kadın benim hayatımın hayal kırıklığıdır. Onun genel başkan ve başbakan olması için silah arkadaşlarımı bile çiğnedim.
Paşa'nın söyledikleri doğruydu. Tansu Çiller gerçekten Doğan Güreş'in büyük desteğiyle başbakan olmuştu. Süleyman Demir ile yapılan baskılar ve medyaya baskı ile attırılan manşetler bunun deliliydi. DYP Kongre arifesinde Hürriyet gazetesi Lady'nin ayak sesleri manşeti ile çıkmıştı ki patron Erol Simavi aslında Tansu Hanım'dan zerre haz etmezdi. Bazı özel açıkları sebebiyle TSK'dan çok korkan Erol Simavi belli ki Genelkurmay'ın talebiyle bu manşeti attı ve Hürriyet olarak Çiller'e angaje oldu. Sadece Hürriyet değil, bütün merkez medya toptan Tansucu kesildi. Keza Cumhurbaşkanı Demirel'in herhangi bir aday lehine ağırlık koyması yine Genelkurmay tarafından engellendi ve Çiller bu şekilde sonuca ulaştı. Başbakan'a göre derin devlet kimdi? Ya Çiller asker ilişkisi? Aslında ilk dönem çok iyiydi. Tansu Hanım PKK ile mücadelede sırtında asker parkası TSK ne derse onu yaptı. O kadar ki PKK'ya destek olan Kürtçü iş adamlarını açıktan hedefe oturttu ve o söylemiyle malum infazlara siyasi gerekçe hazırladığı iddia edildi. Keza Abdullah Çatlı gibi isimlere destek adına devlet için kurşun yiyen de kurşun atan da şereflidir diyerek klasik asker söylemiyle uzlaştı. Öyleyken kısa bir süre içinde Doğan Güreş ile Tansu Çiller selamı sabahı kesmişlerdi. Neden acaba? Söyleyin şimdi, bu mudur Türkiye'deki derin ve gizli devlet fotoğrafı? Devam edelim. Yıl 1998. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'a sordum. Derin devlet asker midir? Yılmaz bu soruya evet ve hayır diye cevaplamak mümkün değil. Bir şey kesin, Genelkurmay'ın politikaları ve hassasiyetleri komutanın ismine göre değişiyor. TSK'da kurumsal bir duruş söz konusu değil. Ancak asker kurucu olduğu için kendini devletin sahibi sanıyor ve sorumlu görerek durumdan vazife çıkarıyor. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 26.